Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağa.
Ben Mesut Çevik.
Yine dop dolu bir programla karşınızdayız. İlk haberimiz Sony cephesinden olacak. Sony önümüzdeki günlerde 3 Ağustos tarihinde yeni bir telefon duyurusu yapacağını resmi olarak kendi Twitter hesabından duyurdu. Ancak telefon detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi vermedi. Sadece şunu açıkladım. İyice odaklan, sadeseler içerisinde fotoğraf çekebileceğin yeni bir yöntem geliyor diye. Zaten Lavender kod adıyla yepyeni bir telefon üzerinde çalıştıkları ve yakında duyuracaklarını biliyorduk. Bu telefon muhtemelen Xperia C5 ya da Xperia C5 Ultra ismiyle karşımıza çıkacak.
Vallahi beni heyecanlandıran bir gelişme olmadı bu. Çünkü bu sınıfta o kadar fazla telefon var ki bir markalı telefon bu sınıfta kaldırır mı, satış yapabilir mi artık bilemiyorum. Fiyatlar gitgide düşüyor. Çünkü bunlar üst sınıf değiller.
Orta
sınıfta yer alan telefonlar. Ama teknik özellikleri biraz alt sınıftaki telefonlarla da benzerlik taşıyor genelde.
Yani şimdi Sony marka bir telefon olduğu için muhtemelen fiyatı muadili Çinli üreticilere nazaran biraz daha yüksek olacak gibi görünüyor. Çünkü şimdi MTK 6752 işlemci var. 2 GB bellek var. Bunu artık işte Meizu'sundan X firmasına kadar pek çok üründe gördüğümüz. Yerli firmalardan Casper'ın da keza kullandığı platformlardan bir tanesi. Ama Sony markası olduğu için Sony genelde çünkü ilgili segmentte rakiplerine nazaran fiyatı biraz daha yüksek kalan ürünleri imza atıyor. Bazı modellerde bunun açıklamasını yapabilir. Yani su geçirmez, toza dayanıklı, kasamızda ekstra bazı fonksiyonlar var gibi ama bu seviyeye indiğin zaman orada kullanıcı makul fiyatı iyi telefon istiyor.
Ya bir de son dönemde gördük. Bunu artık açıklayabilen firma yok. Üst seviyede bile açıklayamıyorlar. Ne Samsung açıklayabiliyor, ne HTC açıklayabiliyor.
Ona da gireceğiz zaten birazdan.
Yani o yüzden firmaların çok dikkat etmesi lazım.
Şimdi bu telefonda fiyat kısmını zaten çıktığı zaman yine konuşuruz. Yani ne artısı var, ne eksisi var. Ama telefon özelliklerine bakıldığı zaman evet MediaTek işlemci vesaire bunlar artık yaygın şekilde görülen unsurlar ama arka taraftaki 13'ün yanında ön kameranın da 13 megapiksel olacağı söyleniyor. Buradan belki bir ilerleme kat edebilir. Çünkü ön kameranın 13 megapiksel olduğu çok fazla cihaz görmedik şimdiye kadar.
DesignEye gördük biz.
Evet, DesignEye gördük. Ama o da tabii orta segment değil. Üste yakın bir telefondu.
Orta üstüye geçen segmentte yer aldı ki fiyata baktığında aslında çok da yüksek bir fiyattan satılmadı biliyorsun. 2000'lerin altında fiyattan.
1800 dolar civarında
gelmişti. Bu telefonun da zaten ben 1500'den aşağı olacağını pek zannetmiyorum.
O kadar pahalı olmayabilir. 5.5 inç Full HD ekrana sahip olacakmış ve özellikle ortaya çıkan görsellerin doğruluğunu kabul edersek eğer sağ ve sol tarafta neredeyse çerçevesiz diyebileceğimiz bir tasarım var. Özellikle C serisinde Sony daha pahalı olan Z serisine nazaran daha göze hoş gelen telefonlar yapmayı başardı. Belki orada daha fazla risk alıyorlar fiyatın daha esnek olmasından dolayı. Ama bekleyip göreceğiz. Sony tarafında da bir hareketlilik var telefon tarafında. Yeni modellerle insanların ilgisini yakalayabilecek daha fazla çözüm piyasaya sunmaya çalışıyorlar. 3 Ağustos'a bir şey kalmadı. Lansmandan sonra zaten ne getirir ne götürür göreceğiz ki zaten IFA fuarında da biz bu modelleri hallice görme ve test etme şansı yakalarız gibi geliyor.
Hepsini test edip olabildiğince sizlere aktarmaya çalışacağız arkadaşlar.
Evet şu an kolumda Apple Watch var akıllı saat.
Evet, kullanmaya başladım. İkinci günüm oldu.
Kullanmaya başladım. Akıllı saat tarafında özellikle geçen sene çok fazla hareketlilik vardı. Herkes yeni modeller çıkardı.
Apple Watch'ın
içerisinde
ne yapsak kârdır diye böyle bir
aynen. Aman Apple gelmeden biz girelim. Evet. Ne satalım ne kadar satarsak kârdır tarzında ama kimse istediğini bulamadı. Orada herhalde Pebble. Belki bir iki ufak firma dışında hani büyük ölçekli üreticilerden Sony bile çok güzel saatler yaptı ama hiç duyamadık ki vay bizim saatimiz şu kadar saatli başarılı olduk devamını şimdi getireceğiz gibisinden.
Apple dahil, Apple Watch dahil büyük üreticilerin ürettiği saatlerde kaçırdıkları bir nokta var. Pebble onu yakaladı mesela. Kullanıcılar akıllı saat takacaksan pil uzun gitsin. Aynen. Bak başka bir şey söylemiyorlar ilk başta. Demiyor ki kalp atışımı izlesin, aynen, adımı mı saysın falan. Bak bunlar sonra aranabilecek şeyler ama ilk başta ne diyor herkes? Saat her gün şarj edilir mi?
Ekranım açık kalsın, pilim bir hafta gitsin. Herkesin derdi bu.
Burada bir tek Pebble yapıyor şu anda. Geri kalan bütün saatler gerçekten resmen bu teknoloji üreticilerinin birazcık şey yarışına döndü. Hani ne kadar fazla özelliği küçücük alana sığdırırım ha. Bir tek unuttukları bir şey var, pil ömrü.
Yani orada zaten unuttukları şey şu, sen bir saat yapıyorsun öyle. Yani saatin, aksesuar olarak bir saatin şık görünmesi kadar aynı zamanda çevirdiğin anda ekranın açılması eğer kapanıyorsa. Hani açık kalmayı bir tarafa bıraktım ama ekranı kapalı yapıyorsun bari döndürdüğüm anda ekran açılabilsin. Hala onu yapamayan, çözemeyen bazı firmalar da var. Keza bunun dışında tabii sonrasında bazı ekstra fonksiyonlar olabilir ama bakıldığı zaman üreticiler genelde bunu yakalamakta çok fazla başarılı olamadılar gibi görünüyor. Keza Apple Watch da fiyatı yüksek. Şu anda belki yaygın anlamda bulunabilecek en pahalı akıllı saat. Şimdi artısı da çok, eksisi de çok.
Açıkçası hani takabileceğiniz gerçekten çelik kayışı, çelik kasasıyla güzel görünen bir model. Ekranı
olarak
kapalıyken de bir şeye benziyor. Çok bir şeye benzemesi de çünkü gerçekten ekran kapandığında simsiyah bir cisim koluma takılı. 2500 lira bir fiyat var yani uçuk bir fiyat.
Yalnız tasarım olarak biraz şeye benziyor. Benim rahmetli dedemin de sattığı o dönem insanların kullandığı işte sarı renkli dikdörtgenimsi ekran sahibi metal kayışlı olan saatlere çok fazla benziyor. bilmiyorum aynı fikirde misin ama bence bir akıllı saat dairesel bir ekrana sahip olması. Saat olarak aksesuarımsı bir görüntüyü sağlayabilmesi
şimdi
için.
Şimdi pahalı saat markalarına baktığında illa da dairesel olmadıklarını görüyorsun. Kare saatler var ama Apple Watch'u mesela değişik yapan bir olay da var. Apple Watch kare olmasına rağmen ekranı içinde kare saat seçeneği yok.
Evet,
hepsi dairesel. Gerçekten dairesel oldu mu en azından dijital saatleri birazcık daha saatimsi hava kazanıyor. Kare olacaksan ekran hep açık kalmalı.
Evet.
Saat öyle, olduğunu öyle göstermeli yani.
Gerçi bu saatte benim en çok sevdiğim şey yanındaki butonun aynı zamanda teker olarak scroll yapılmasını sağlaması, onu gerçekten
hissiyatı da güzel.
İyi düşünmüşler ama
bazı ufak tefek şeyler var.
Tasarım olarak özellikle LG'nin G-Watch R'ı çok güzel görünen spor dairesi ekranı sahip.
Huawei olsun, ZTE olsun, onlar Huawei da bazı çok güzel değil. Örnekler gösterdi.
Moto 360 da mesela fena değildi ama tabii
Moto 360 elini aldığında gerçekten o bütün o keyfi, zevki törpüleyen bir yapıya
aynı fikirdeyim. Ben de işte Amerika'dayken Best Buy'da bileğime takma, biraz kurcalama şansı yakalamıştım.
Teneke gibi duruyor.
Fotoğrafta çok hani üst seviye, bunun çok ifadeyi kullanmayı sevmiyorum ama premium hissiyatı yaşatabilecek gibi görünen bir saat ama koluna taktığın zaman oyuncak saat gibi görünüyor.
Teneke gibi duruyor gerçekten. Apple Watch'ta o hissiyat yok. 2500 lira istiyorum o yüzden.
Şimdi buraya nereden geldik onu da söyleyelim. Samsung'da muhtemelen Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus'la birlikte Gear A adını verdi. Yeni bir akıllı saat duyurabilir. Bu akıllı saat Tizen işletim sistemini kullanacak. Tizen'in 2.4 versiyonunu, ki hem 2.4'ü duyurdular hem de 3.0'ın da sene sonuna doğru geleceğini söylediler. Bu dairesel ekranlara daha uygun bir platform olarak gösteriliyor. Yine pek çok özellikten bahsediyorlar. Internet of Things altyapısı güncellenmiş,
şimdi
yeni fonksiyonlar
birkaç
kazanmış.
Birkaç habersiz doğrudan biliyorsun. Çerçevenin tekerlek şeklinde olacağı, döneceği ve dönerek aynı Apple Watch'taki bu kurma kolundaki benzer bir yapıda bize seçenekler sunacak. Kontrol seçenekler sunacak.
Saatimce saat yapma konusunda var gayretleri
evet,
onların da.
Samsung'un ilk dairesel ekranda akıllı saat olacak eğer
evet,
gelirse.
Gear ailesi hep dikdörtgen şeklindeydi. Sonrasında Gear S'de daha böyle kavisli,
ama devasa bir
değişik bir geometrik şekle sahip olan bir saat vardı. Şimdi Gear A'da dairesel bir ekrana sahip olacak gibi görünüyor. Özelliklerden yola çıkarsak eğer, hani bakıldığı zaman 360-360 piksellik bir ekran olacak. Şu an daha yüksek çözünürlükte ekranlı akıllı saatler var ama 360-360'da hiç fena görünmüyor. Yine yüksek çözünürlük sınıfına girer akıllı saatler için ve çift çekirdekli Exynos 3772 işlemcisi olacak. Yani
önünden bahseden yok ama değil mi?
250 mAh olarak söyleniyor. 250 mAh düşük kalır çünkü bugün mevcut satılan akıllı saatler arasında 400 mAh'e yakın pil kullanan modeller de var. Tabii burada şey çok önemli. Yazılım, chipset ve pil arasındaki bu harmonik çalışması çok önemli. Çünkü hani özel bir işlemci yapmışlar belki. Exynos 3472 çift çekirdekli. Rakiplere bakılırsa hepsi Qualcomm'un Snapdragon 400'den devşirme. Yamuk yamuk chipsetler kullanıyorlar
evet,
bakıldığı zaman tam saat uymaya.
Hızlı çalışan bir işletim sistemi. Bakalım belki etkisi olur ama dediğim gibi ekran hep açık olacak falan ki şöyle bir koyacaksın ona 2-3 gün pil ömrü. Bana onlardan bahsedeceksin. Başka bir şeyden bahsetmesen de olur.
Keza 768 MB RAM, 4 GB depolama, işte 802.11n, Bluetooth 4.1 gibi teknolojileri de koymuşlar. Bluetooth 4.1 olması önemli en azından enerji verimliliği noktasında. Muhtemelen çünkü bu saati pek çok yerde telefonla bağlantılı şekilde kullanmak isteyeceksin. Orada da 4.1 standardı önemli. Yine nabız sensörü vesaire var. Kalp atışını, şunu bunu dinleyeceksin. Ama tabii ki günün sonunda ne kadar pili gider, ne kadar gitmez ve fiyatı ne olur bunları bilmiyoruz. Gear S dediğinde ucuza satılan bir saat değildi Türkiye'de. Yanlış hatırlamıyorsam 1000 lira civarında fiyatlandırması vardı. Ya belki şöyle okuyucuların gelen yorumlarına baktım da belki Note 5 ile birlikte hediye etme yoluna giderler. Öyle olursa güzel olur. Sonuçta bir aksesuar olarak takarsın konuda ama sonradan almak ister misin?
Saatleri pahalı oluyor genelde. Bazen
benim telefonları da ucuz değil. Şimdi derse ki Note 5'i biz Türkiye'de 3200 liraya satacağız.
Ama şimdi şöyle bir şey var Erdi. Hani ilk başta bir sınırlı kullanıcılara yapıyorlar öyle bir 200-200
yaptılar
ama daha sonrasında satmaya kalktığında saatin bedeli var yani firmayla 500-600 lira. Ya onu telefonun üstüne koyup diğer kullanıcıları kazıklayacaksın. Ya da üstüne koymayıp telefonu uygun fiyatla satacaksın. Çünkü herkese saat almak istemiyor.
Yani şimdi sonucunda şöyle bir yarış var. Akıllı saat pazarında bir numara ben oldum. Pazar payım benim daha geniş gibisinden. Hani bu hedeflere ulaşabilmek için farklı metotlardan birisi de bu. Tabii ki her alana vermeyecekler. Sonuçta Galaxy Note 5 dediğimiz milyonlarca satacak. 5 milyon telefon alanı, 5 milyon
bir
saat satmazlar ama.
Bir de Samsung saatlerinde şöyle bir sıkıntısı var. Mesela Apple Watch nasıl sadece Apple ürünlerinde çalışıyorsa, iPhone'larda. Samsung da öyle çalışıyor. Bence akıllı saatlerin evrensel olmalı ki satın alayım. Yani niye Samsung'u satın alayım ki? Belki
Sony'yi alıyorsun ne oluyor? Bütün Android telefonlarla çalıştırabiliyorsun. Tabii. Keza pek çoğu yine öyle ama dediğin gibi Samsung'da böyle bir handikap var. Hatta markette bu saati diğer telefonlarla çalıştırabileceğin bir takım üçüncü parti uygulamalar da var ama bunlara gerek yok. Yani adam illaki niye Samsung... Çünkü akıllı saat olarak Samsung'u beğenebilir ama telefon olarak da Nexus'u beğenebilir.
Tabii
yani bunların
yani
çalışabiliyor olması lazım. Dediğinde haklısın bence de. Umarız bu saat en azından evrensel olur. Gerçi Tizen işletim sistemi olmasının ötürü yani
yine
orada yine yazılım tarafında çünkü
aynı Apple gibi onlar da telefonlarını gömüyorlar biliyorsun bazı saat özelliklerini falan da kontrol edilebilsin diye. Bakalım ne olacak? İnşallah evrensel olur ama yine pek zannetmiyorum.
Bir de yazılım tarafında bazı şeyleri gizlemek istiyor da olabilirler. Onu da çok fazla bilmiyoruz ama evrensel olması her zaman bizim görmek istediğiniz bir detay. OnePlus 2 lanse edildi. Yine Mesut'la beraber bir videoda telefonu değerlendirdik. Lansman üzerinden daha 1 hafta 10 gün geçmedi ama 1 milyona yakın davetiye talebi aldığı söyleniyor. Sonuçta OnePlus 10'a bakıldığında toplamda tüm ömrü boyunca 1,5 milyon civarında satmıştı. Şimdi davetiye usulü olmasına rağmen 1 milyon kişi bana davetiye ver ben bu telefonu alacağım diye bir talepte bulmuş. Gerçekten muazzam bir rakam.
Muazzam bir rakam. İlk stokların aslında bu kadar yüksek olması normaldir. O 1 milyon kişinin siz bakmayın bir 100 bin 200 bin de satıcıdır en az.
Değil mi öyle bir durumda
satıcılar
olabilir.
Da var. Bu Çinlerde zaten şu anda en çok tartışılan konu. Çin'e gidip gelen telefon getiren insanların anlattığı konu bu. Aslında diyorlar hiçbir zaman halka değil. Büyük kısmını satıcılara özellikle el altından satıyorlar toplu toplu. Sonrasında bakın yok sattık deyip satıcıların kara borsa oluşturmasına izin veriyorlar diyorlar Çinli üreticiler için. Xiaomi'yi suçluyorlar bu konuda mesela. Çünkü Çin'e gittiğinizde bulamıyorsunuz diyorlar telefonlarını. Şimdi bulamıyorsa kim satın alıyor değil mi bunları? Ama gidiyorsun bir mağazaya giriyorsun.
Mağazada var.
Orada var ve yüksek fiyattan satılıyor.
Bu ne kadar bilinçli yapılıyor bunu bilmiyorum ama sonucunda bu işi yapanlar da var. Yani sonuç sıraya giriyor adam. Vakti zamanında bunun belgeselini çektiler. İşte Apple mağazasının önünde Çinli yaşlı insanları bekletiyorlar. Bunlara 100 dolar para veriyorlar. Gir sen bir tane al, sen 3 tane al, sen 5 tane al. Daha sonra hepsini toplayıp Çin'de yüksek bedellerle satıyorlardı. Sonucunda ama kara borsaya düştüğü zaman fiyatın arttığı da bir gerçek. Firmanın bunlara karşı da önlem alması gerekiyor ama buraya gelene kadar firmanın önce davetiye sorununu çözmesi gerekiyor. Evet. Yani hani bazı firmalar, mesela bazı otomobil firmaları ilginin daha fazla onların üzerinde olabilmesi için talebi çok toplayıp çok az arz yapıyorlar. Yani sonuçta 100 bin talep geliyor, adam 50 bin tane ürün veriyor. Ne oluyor? Sanki hani orada bir mucizevi bir şey varmış gibi bu kadar fazla ilgi ama bu kadar az ürün varsa demek ki bunda bir espri var. Bunda ciddi bir detay olabilir tarzıyla insanların ilgisini çekiyorlar ama o adam bir hafta da ürün eline geçmediği zaman ne yapıyor? Gidiyor başka bir ürün
tabii
alıyor.
Tabii ki canım.
Dolayısıyla bunu çözmeleri lazım ama ilk modelle kıyasladığımız zaman ciddi bir başarıya doğru gidebilirler. 1,5 milyon adetlerden şimdi bir haftada 1 milyon talebe doğru.
Rekabet olsun vallahi. İnşallah herkes satın alabilir isteyen. Ülkemize de adetli geleceğini konuştuk.
Vallahi hani bu gidişle OnePlus 2 zaten satar da OnePlus One da ciddi satış rakamlarıyla devam edebilir. Çünkü Hindistan'da 250 dolara alabiliyorsun şu anda OnePlus One'ı. O telefon için 250 dolar gerçekten.
Çok iyi fiyat.
Yani işte yine seninle konuştuk. Motorola Moto G 220 dolara Hindistan'da satılacak. Şimdi 250 dolara.
Evet. Çok daha iyi.
Telefonlar da var. Gerçekten OnePlus tam gaz devam edecek gibi görünüyor. Şimdi akıllı telefonlarda bizim görmeyi son zamanlarda en çok istediğimiz şeylerden birisi metal kasa. Yüksek kaliteli işçilik ve bunların hepsinin bir araya geldi. Yüksek performanslı bir donanımla beraber beklentimiz artmış durumda. Metal kasalı telefonları yapan var, yapmayan var ama...
Şimdi Çinler de yapmaya başladı.
Hepsi yapmaya başladı. Evet. Hepsini çözdüler. CNC makineleri herhalde ucuzlaştı.
Kestir BV9 metal kasa.
Metal kasa herkes de var. Dediğim gibi hani üretim tarafında ciddi bir hızlanma söz konusu sanırım. Ama metal kasada şöyle bir durum söz konusuydu. Kablosuz şarj standartları maalesef metal kasada çalışamıyordu. Şimdi Qualcomm resmi olarak açıklama yaptı. Diyor ki bizim geliştirdiğimiz yeni bir teknolojiyle beraber, var olan teknolojinin güncellenmiş haliyle beraber artık metal kasalarda da kablosuz şarjı kullanabileceğiz.
Bu önemli bir gelişme. Sonuçta metal kasalarda ilk başta sıkıntılardan bir tanesi bugüne kadar çok fazla metal kasa telefon görmemizin sebebi anten sinyallerinin dışarı ulaştırılamamasıydı. Bunu bir şekilde üreticiler çözdüler. İşte kimisi dışarı anten çizgileri koydu. Kimisi üst tarafa plastik kapak koydu daha iyi çıksın diye. NFC büyük sorun da onu bir şekilde çözdüler. Kablosuz şarj eksik kalmıştı. Çünkü üst seviye telefonlara baktığımızda metal kasalı olsun istiyorsak eğer kablosuz şarjdan feragat ediyorduk. Her ne kadar hiçbirimiz kullanmasak da. Şu anda o da aşılmış gibi görünüyor ama hangi telefon kullanır nasıl olur bilmiyoruz.
Yani şimdi kadar aslında bakılırsa sonuçta şarj ederken araya giren metal cisimlere karşı aslında bu cisimler şarjı engellemiyorlar. Evet. Tolerans yüksek doğru ama bir şekilde şarj etmek istediğiniz zaman onu gerçekleştiremiyorduk. Şimdi öyle söyleniyor ki yani 22 Watt'ı transfer edebildiğini söylüyor ki 22 Watt'la hakikaten çok yüksek bir değer. Yakın alan manyetik rezonans teknolojisini baz alan bir altyapıyı oluşturmuş durumdalar. Y-Power adı verilen yeni teknolojiyle beraber. Zaten Qualcomm kablosuz şarj standartlarında da sektörün en popüler ismi.
Zaten bu konuda benim bir şey dedi, CS'de videom var. Biliyorsun şu kalınlıkta bir tahtayı bizim masamızda yani şu kalınlıkta bir tahtayı aşıp üst taraftaki cisimleri şarj edebiliyordu. Gerçekten verimli çalışan bir teknoloji, güzel çalışan bir
yani
teknoloji.
Aslında artık zaten kablosuz şarj olayının hızlı bir şekilde yaygınlaşması gerekiyor. İşte geçtiğimiz günlerde de Samsung kablosuz şarj yapabilen bilgisayar monitörlerini duyurdu. Çok büyük keyif esasında. Karşında monitör var, çalışıyorsun. Telefonun üstüne koyuyorsun, önüne koyuyorsun. Telefon şarj olmaya başlıyor. Keza şimdi Intel Skylake platformunu duyuracak. Ben de mesela geçtiğim sene IDF'de görmüştüm. Sen ofise gidiyorsun, bilgisayarı masaya bırakıyorsun. Diğer tarafta kablosuz şarj istasyonu var. Sen buradan bilgisayarı şarj etmeye devam ediyorsun.
Uzaktan şarj
edebiliyor. Yine kalın bir masa şey. Hatta IKEA galiba sanırım iş ortaklarından bir tanesi. Mobilyacılarla da işbirliğine gidip bunu tüm ofislerde yaygınlaştırmak istiyorlar.
Önemli tabii tüm ofislerde derken her ofiste değil. Yani bizim şimdi buradaki ofislerimizin çoğu küçük ofis diye geçiyor aslında. Her ne kadar
home ofisler, küçük ofisler, evet. Soho'lar vesaire. Tabii bizde Türkiye'de bu teknoloji önce şöyle hesaplanır. Sağlığa şeyi var mı? Radyasyon, kanser olur muyuz, olmaz mıyız gibisinden.
Ya çoğu kişi de gerek duymayabilirlerdi yani. Yok üstüne koyunca şarj olmasın da dalgayı da yaymasın diye düşünebilirler.
Tabii öyle ama dediğimiz gibi sonucunda bankalar olsun, bir süre olsun kablo karmaşasının önüne geçmek ya da daha ferah bir çalışma ortamı sağlamak açısından
önemli. Önemli mesela teknoloji. Aslında PC monitörleri için de kablosuz veri de aktarılabilse aynı teknolojiyle.
Değil mi?
Masanın üstünde istediğin yere taşı monitörü mesela.
Aynen, çok muazzam bir şey,
evet,
olur.
Değişik, güzel bir şey.
Gerçi bu tempoyla onu çözerler yakında sonucunda.
İşte kablosuz elektriği aktarıyorlar da görüntü aktarımına geldi mi o kadar yüksek miktarda veri aktarmaları gerekiyor ki. Pek o işi şu anda halledebilecek gibi de değil.
Bu arada teknolojilerde de zaten çok ciddi gecikmeler oluyor. İşte şu mesafeden kablosuz görüntü aktarmaya çalışıyorsun ki örneğin Full HD aktarmaya çalışıyorsun. Zaman zaman gecikmeler olabiliyor. Şimdi 4K'dan bahsediyoruz. Onun bayağı bir
çok zor
yol alması gerekiyor. Madem şarjdan bahsettik. Şarj ne zaman şarj ihtiyaç duyuyoruz? Pilimiz bittiği zaman daha çok şarj ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi akıllı telefonlar çok hızlı geliştiler. Ekranlar muazzam oldu. İşlemciler yüksek performans PC deneyimi sunar hale geldiler. İşte 4 GB RAM'ler var. Her şey var da pili büyütemiyor üreticiler nedense. Çok tuhaf, bazı Çinli üreticilerin dışında bugün işte 3500-4000 mAh'leri kullanan üretici sayısı çok az.
Büyütenler de kasa kalınlığını ciddi şekilde arttırıyorlar.
İşte motorda da gördük mesela, yani 11 mm 170 gram ağırlık gibi. Şimdi Dugi diye bir yeni üretici var. Bu Çin'de son dönemlerde çok popüler olan üreticilerden bir tanesi. Onun yeni bir telefonu var ki bu telefon 6250 mAh kapasiteli pil kullanıyor ve kasa kalınlığı da yaklaşık 10 mm. Şimdi burada Motorola'nın oturup bir düşünmesi lazım.
Evet yani. Ya 10 mm kasa kalınlığı tamam iyi ama işte ekranın çerçeve oranı falan da çok önemli burada. Genişlik ne kadar? O bilgiler var mı diğer telefonlarda?
Görselleri var. Çok şey değil yani, dışarıda çok kaba görünmüyor telefon.
Önemli olan konulardan bir tanesi bu ama işte Çinli de büyük pilli telefon dediğin zaman ben orada biraz korkuyorum Erdi.
Patlar diye mi korkuyorsun?
Yani biraz korkmuyor musun? Ürkütmüyor mu insanı?
Valla hani ilk bu Ramos'undu galiba. Ofisimize 20.000 mAh'lik akü gibi pil geldiği zaman bir endişeye kapılmışım. Patlarsa inanılmaz
sıkıntı,
bir tehdit.
Evet.
Gerçekten öyle bir tehdit öyle var. Ama şimdi tabii yavaş yavaş Çin tarafında da kalite standartları yükseliyor. Bir taraftan Çin hükümeti zaten bunu istiyor. Diğer taraftan da zaten bunları belli bir noktadan sonra yurt dışına ithal etmek istedikleri için, ihraç etmek istedikleri için orada da satılacak ülkelerde ciddi bir takım regülasyonlar var. Şimdi 6250 mAh ile birlikte donanıma bakıyorum mesela. MTK'nın 6735 chipseti var ki bu 4 çekirdekli bir chipset, Cortex-A3 tabanlı ve 5.5 inç HD ekran var. Bunların hepsinin 6250 mAh'de bir yere gezen bir hafta çalışır bu telefon.
Herhalde en az 4 gün boyunca yük altında çok rahat bir şekilde kullanabilirsin. En kötü 2 gün boyunca şey yapar, Wi-Fi dağıtırsın üstünde.
Değil mi? Hotspot olarak yani kullanırsın muhtemelen, şey merkezi olur.
Ya da dizüstü bilgisayarın şarjı bittiğinde telefonu bağlarsa dizüstüyü çalıştırırsın.
Ya aslında bu çok ilginç bir detay. Vakti zamanında ben iPad ile ilgili olarak hotspot cihazı gibi kullanmak istersen nasıl gider diye bir inceleme yapmışlardı. Bir gün boyunca kullanabiliyorsun hotspot olarak.
Çok önemli bir.
10.000 mAh'e yakın pil olunca böyle bir durum oluyor. Ama tabii 6250 mAh'de şöyle bir sıkıntı var. Mesela şimdi pil bitti diyelim. 6250 mAh yüksek kapasitede.
Şarj etmeye çalışırsan
nasıl şarj edeceksin normalde? Onun için de MediaTek'in Pump Express Plus sistem teknolojisini kullanmışlar. 30 dakikada %75'ini doldurabiliyormuş.
Bayağı
patlarsa bu vakit patlar zaten. Evet, patlamazsa hiçbir şey olmaz. Sonucunda hızlı şarj da önemli. Çünkü bugün 2500-3000 mAh'lik bir telefonu hızlı şarj dışında şarj etmek istersen 2,5-3 saat beklemen gerekiyor.
Rahat 3 saat sürüyor.
Şimdi 2 kat yükseğini düşündüğün zaman yarım gün beklersin bunu şarj etmek için muhtemelen. O da çok hoş bir şey değil. Sıradaki habere geçelim. Samsung tarafında yeni bir kamera sensörü haberi var. Samsung tabii kamera sensörü yapıyor ama işte Galaxy S6'ya bakıyorsun Sony sensör kullanmışlar mesela.
Hani bir kısmında işte kendi sensörü, bir kısmında Sony sensör.
Yani henüz tam anlamıyla demek ki istedikleri üretim verimine ya da istedikleri performans ulaşabilmiş değiller ama şimdiki sensör önemli. 16 megapiksellik bir CMOS sensör. S1'si ise 1 mikron büyüklüğünde piksellere sahip olması. Yani muadili çözünürlükteki sensörlere kıyasla piksel boyutunu küçülttükleri için %20 daha kısa ya da ince kasaların oluşmasına olanak tanımışlar bu sensörle birlikte.
Şimdi burada piksel boyutunun küçülmesi arkadaşlar düşük ışık hassasiyetinin azalabileceği korkusunu da beraberine getiriyor. Onu söyleyelim. Piksel neden büyük tutuluyor? Neden kasa
daha fazla ışık emebilsin diye.
Onu göze alıyorlar. Çünkü daha fazla ışık emsin, düşük ışıkta veya normal ışıkta daha fazla kalitede, doygunlukta fotoğraflar çekebilsin. Mesela şimdi piksellerin küçülmesi sadece düşük ışıkta değil, normal ışıklı ortamlarda da bu sefer shutter hızının yükselmesine neden oluyor. Ne yapıyorsunuz? Siz normalde bulanık olmayacak fotoğraf çekebiliyorsanız böyle yarım saniyede şak diye, pikseller küçüldüğü için daha uzun süre açık kalması gerektiğinden perdenin, bu sefer bulanıklaşabiliyor fotoğraflar.
Ve aynı zamanda şöyle bir durum söz konusu. Hani pikseller küçüldükçe birim alana daha fazla piksel koyma yoluna da gidebilir üreticiler. Dolayısıyla bu ister istemez ışığı emerken de bir takım görüntü sıkıntıları yaratabilir. Hoş, izosel teknolojisinde piksel arasında fiziksel engeller koyarak daha yüksek ışık hassasiyeti oluşmasını sağlıyorlar. Ama işte biz bu sensörü, yani daha doğrusu izosel teknolojisini Galaxy S5'te gördük. Hiç öyle düşük ışıkta aman aman bir avantaj evet. yaratmıyordu. Dolayısıyla bunu bekleyip görmek lazım ama şu anki üst seviye akıllı telefonlarda biz neyi görüyoruz? Gerek Samsung'un telefonlarında, gerek iPhone'da. Yani kamera dışa doğru çıkıntı yapıyor. İster istemez optik görüntü sabitlemeyi de sistemin motorun içerisine entegre etmeye çalıştığınız zaman dışa doğru çıkıntı oluyor. Bir taraftan üreticiler diyorlar ki kasayı inceltelim, bir taraftan da yüksek kaliteli kamerası olsun. İşte bunları aşabilmek için yöntemlerden birisi de bu, ama bu sensörü Samsung alıp da kendi Note 5'inde ya da S7'sinde kullanmaz.
Şimdi orada şöyle bir ikilem var aslında. Mesela Apple'a bakıyorsunuz, yıllardır 8 megapiksel. Neden? Çünkü adam diyor ki ben en çok verimi bundan alıyorum. Büyük ihtimalle bir sonraki iPhone'da 13 megapiksele geçeceği konuşuluyor. Yani yine olacak. 16 ya da 20 değil. Samsung da 16 megapikselin piksellerini küçültesiye, 13 megapiksel yapıp pikselleri aynı tutsaydı aynı kalite yakalardı, ama işte burada da pazarlama hilesi, pazarlama telaffuzları ortaya giriyor. Neden? 16 megapiksel demek varken niye 13 diyeyim diyor. Kaç kişi bunun 1 mikron olduğunu bilecek.
Atladığımız bir boyutu var. Üreticiler bunları yaparken işte Qualcomm mesela chipsetini kullanıyorlar. Eğer orada yongalı sistem platformunun içerisindeki görüntü sinyal işlemcisinin işlem motorunda yazılım seviyesini iyi yönetemezsen zaten görüntüyü kötü analiz etmiş oluyorsun. Evet. Ortaya çıkan tablo yine çok iyi olmuyor.
Sen istediği kadar iyi olsun. Burada Sony örneği çok net bir şekilde ortada.
Bu
zaten.
Da işte yazılım uzmanlığının önemini ön plana çıkartıyor. Sonucuna bakıyorsun işte Apple sensörü Sony'den alıyor. Yani çok uzun süreler boyunca en iyi görüntüye kalitesine sahip telefondu. Bugün de yine ilk 5'e girer. Hala en iyilerden bir tanesi. Evet. Çözünürlüğe bakıyorsun 8. Yani hani...
Diyorum ya işte çözünürlük çok önemli değil. Burada piksel boyutları falan önem taşıyor. Bir de tabii ki kameranın ne kadar hızlı çalıştığı. iPhone'un kamera konusunda ayrıldığı noktadan bir tanesi, çıkartıp çektiğin an çekiyor. Yani evet. Hiçbir zaman iPhone'da beklediğini gördün mü? Böyle bir bekleyeyim çekeyim falan filan.
Çekiyor, hakikaten çekiyor. Hızlı çekim özelliği desen, continuous shot desen var. İşte super slow motion desen, onların hepsi de var açıkçası bakıldığında. Ama kamera konusu yıllardır teknoloji dünyasında insanların en fazla manipüle edildiği, en fazla kandırıldığı alanlardan bir tanesi. İşte 55x zoom. Tamam evet. Yani dijital zoom yapıyorsun, ortaya çıkan görüntü çöp.
Ne yani hani böyle atlandırıyorlar.
Şey hatırlar mısın? Vakti zamanında hoparlörlerde PNPO değerlerini verirlerdi 10.000 watt. Alıyorsun içinde aslında 2 watt RMS değerine sahip bir...
Gerçekten öyle. Saçma sapan şeyler verirlerdi.
Bunların aslında belki yasa olarak bir yerden sonra engellenmesi gerekiyor.
Kullanıcı bilinçlendikçe hepsi değişti, dikkat edersen ama. Hepsi geçti gitti. Ya da güç kaynaklarında abartılı değerler vardı. Mesela onlar da halledildi.
Kamerada ama hala bir kanayan yara var galiba orada.
Ne yazık ki, ama orada da firmalaştı. Bunu nasıl düzelteceksin ki? Adam 16 megapiksel. Yani nesini düzelteceksin?
O da var. Gerçi bak aklıma şimdi de televizyon ve monitör tarafı geldi. Ona da tepki süresi olayları. İşte griden griye. İşte bizim kontrast değerleri 1/1 milyon.
Belki burada ayrı bir değer ortaya çıkartılabilir. Piksel boyutu çarpı bir megapiksel yapacaksın. Yani kaç megapiksel diyorsun? 8 diyorsa piksel boyutuyla çarpıp ayrı bir değer olarak yazacaksın onu.
Hız değiştir yol bölü zaman. Yani o zaman insanlar içeriden çıkamayacaklar yani. Ama bir şekilde çözülmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet, sıradaki haberimiz akıllı telefon işlemcileri arasındaki rekabeti gösterecek. Daha doğrusu üreticilerin arasındaki rekabeti gösterecek. Bir araştırma kuruluşunun rakamları açıklandı. %47 pazar payıyla Qualcomm lider. Onun hemen arkasından Apple, MediaTek ve Spectrum gibi firmalar geliyor.
Ki Apple işlemcisini başka firmayla paylaşmadan geliyor.
Zaten Apple'ın her yaptığı telefon milyonlar sattığı için isterisinden bir yandan da diğer tarafta liderlik adayı oluyor. Burada ilginç olan detay şu. Qualcomm %8 pazar payı kaybetmiş bir önceki yıla göre, ama pazar payı kaybederken Snapdragon 410 ve 615 gibi çözümlerin Qualcomm'un toplam pazar payı içerisindeki yoğunluğu %33 artarken %8 pazar payı kaybetmişler. Yani üst seviyede bir kan kaybı söz konusu olabilir.
Şimdi üst seviyede kan kaybı söz konusudur elbet, ama totale baktığında da şöyle bir durum var herhalde. Dünyada bir trend var. Yani dünyadaki trend ne? Orta seviye, alt seviye telefonlar çok hızlı satış rakamlarına ulaşır oldular. Çin'de ve benzeri ülkelerde. Ülkemizde de keza öyle. Şimdi bizim bile konuştuğumuz modeller neler? M1 Note, MX5, OnePlus One. Yani ucuz olmasını istiyoruz. İlla tepe üst model olmasını beklemiyoruz telefonlar.
Gerçi şöyle de bir şey var. Hani YFK rakamlarına baktığın zaman en çok satan ilk iki telefon Türkiye için. Mesela iPhone 6 ve Galaxy Note 4. Galaxy Grand Neo da var mesela, ama o 4. 5. sırada mesela.
Ya öyle de ben birçok Çinli telefon modelinin de o listelere alınamadığını düşünüyorum.
Tabi onlar takip edilmiyor. Onlar yani ölçülmüyor ister istemez.
Takip edilmiyor, ölçülmüyor yani birçoğu. Bakma sen, Vestel'in telefonları bile listede yok. Deli gibi satıyorlarmış arka planda.
Şimdi ne kadar Vestel satıyorlar acaba? Özellikle Vestel tarafını...
Mağaza satışlarının çok yüksek olduğu konuşuluyor. Ve bunu ben birkaç yerden teyit ettim. Yani sadece Vestel'in içinden de değil. Mağazadan çok çılgın sattıkları söyleniyor telefonları.
Demek ki insanlar alıyor 850
lira telefonu. Alıyorlar evet. Yani bazı ölçüm birimleri gerçekten yanlış ölçümler yapabiliyorlar. Ben bunun kan kaybını, tamam yüksek seviyede var kan kaybı,
810 fail oluyor.
Dünyada yani satmıyor. Yani bugün Samsung'un S6'sında 810 mu var da satmadı? O da satmadı. S6'ya hiç de satmadı biliyorsun.
Valla 810'lu işte cihazlarda da belli sınırlar var yani.
Onlar da satmadı. Yani telefon satışı düşerken bunların da alt seviyesini yükseltmeleri bile çok büyük bir şey yaramamış gibi görünüyor.
Ya tabii şöyle bir şey var. Hani bir taraftan eğer ucuz telefonlar bile olsa sonucun karlılığa bakıldığı zaman üst segmentli işte $55 Snapdragon 810 satıyorsun. Zaten Qualcomm biliyorsun geçen haftaki, geçtiğimiz günlerdeki finansal sonuçları çok parlak değildi.
Evet.
4000 kişiyi çıkaracağız, belki çip bölümünü ayıracağız tarzında yaklaşımları da var. Ama bakıldığı zaman toplam tablo içerisinde %8'lik bir pazar payı kaybolmuş. Bunda da muhtemelen o pazar payını alan da MediaTek gibi firmalar olacaktır. Hatta şöyle bir durum var. Amerikalı ve Güney Koreli rakipleri geçebilmesi adına Çin hükümeti şu anda 100 milyar dolardan fazla parayı yarı iletken tarafındaki firmalara harcama yönünde bir adım atıyor. Allwinner firmasından Rockchip'i satın alarak orada ciddi bir Çin sinerjisi yaratma yolunda yepyeni platformlar geliştireceği söyleniyor ama bunu bekleyip göreceğiz. Tabii Apple'dan bahsettik. MediaTek zaten gelişen firmalar arasında. Samsung'da büyük oranda çipi kendi ürünlerinde kullanan ama zaman zaman işte Meizu gibi birkaç firmaya da
arada böyle alttan, deneysel paylaşımlar yapan.
Evet, deneysel ya da verimliliğin düşük olduğu, yüksek performans uzun süre kalamayacak çipleri belki de bilemiyoruz artık. Veriyor fakat büyük oranda yine onlar da Galaxy S6 serisi belki beklentileri karşılamadı ama yine 10 milyonlar satan cihazlar olduğu için çip tarafında da ister istemez Samsung'un elini güçlendiriyor. Tabii 14 nanometre avantajı da var. Şimdi tabletlerde de kendi işlemcilerini kullanıyorlar. Geniş bir ürün gamı çerçevesinde zaten ciddi adetlere ulaşıyorlar Samsung tarafında.
14 nanometrede iyi bir sinerji yakaladılar ama onlar bakalım Note 5'te beklediklerini bulabilecekler mi?
Evet, onlarda da Exynos 7422'yi kullanacaklar 4 GB'den. Tabii toplam çip dünyası açısından baktığımız zaman Samsung şu an aynı zamanda DRAM pazarında da liderliğinin en büyük adı. İşte LG G4 diyorsun, Samsung'un RAM'ini kullanıyor, depolama verimini kullanıyor.
Mecburlar zaten, ne yapacaklar?
Ciddi bir yükseliş içerisindeler. Onu da görmezden gelmek olmaz diye düşünüyorum. Huawei G8 modelini duyurdu. Ascent G7 Türkiye'de de beğenilen bir telefon olmuştu. Bu Snapdragon 410 tarafında ilk kullanılan cihazlardan birisiydi. Metal kasa, iyi bir kamera.
Ve uygun fiyat telefon dendiğinde de kullanıcının aklına ilk gelen modellerden biri
oldu. İlk gelen modellerden birisi oldu dediğin gibi. Yazılım tarafında kendi arayüzlerine yönelik bazı sorunlar var. İnsanlar alışmakta sıkıntı çekebiliyorlar bu Emotion ya adını verdiğimiz arayüzle ilgili olarak. Ama G7 Türkiye'de başarılı olan modellerden bir tanesiydi geçen sene. Şimdi G8 geliyor. G8'de Snapdragon 410'un 615'li bir gelişim söz konusu. Ekranda 5.5 inç ve Full HD. Yani yine Vodafone Smart 6 ile benzer bir donanıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Burada önemli olan unsur ise telefonda parmak izi okuyucu var. Yine giriş orta segment arasında kullanılacak bir cihaz ama parmak izi okuyucu ve 3000 mAh pilli.
Önemli bir gelişme. Parmak izi okuyucu gerçekten işimizi çok kolaylaştırıyor. Bugün akıllı telefonlarımızın hepsinin kilitli olması lazım. Neden? Bir yerlerde unutup kaybetme olasılığımız çok yüksek ya da çalınma olasılığı. Kişisel resimlerimiz var, verilerimiz var. Niye başkalarının eline geçsin? Pin girmek de zor. İkide bir pingir uğraştırıyor insanı. Parmak izi okuyucuyla çıt çıt işinizi halledebiliyorsunuz. Zaten Android M'den sonra da standart olacak gibi görünüyor.
Evet, muhtemelen yaygınlaşacak gibi görünüyor. Yine bu depolamaya göre RAM seçim olayı da G8'e de karşımıza çıkıyor. 16 GB ve 2 GB RAM'li versiyon $370 ki pahalı bir telefon olmuş. Yani işte OnePlus 2 fiyatı yani bakıldığı
zaten
zaman.
Zaten Huawei artık ucuz telefon üretemiyor.
Evet, maalesef. Tabii metal kasa vesaire. Bunlardan premium algı tarafında ben Apple'ın rakibiyim, ben Samsung'un rakibiyim diyen üreticilerden bir tanesi oldu. Dolayısıyla fiyatlar yükseldi. Hatta 3 GB RAM ve 32 GB depolama olan modele baktığımız zaman ise $434 gibi bir...
Bayağı yükselmiş.
Yani $434 dediğin...
Evet,
işte Motorola Moto X Style var mesela. OnePlus 2 zaten daha ucuz. 4 GB RAM var onda da yani baktığında. Yani
OnePlus 2 ayrı bir kategoride. Şimdi OnePlus 2'ye de gittiğin zaman G8'i buluyor kadar rahat bulamayacaksın. Bir de öyle bir durum var.
Hadi onda haklısın. Motorola Moto X Style'a baktığımız zaman o da Snapdragon 808, evet. 3 GB RAM, çok daha iyi bir kamera vesaire. Fiyatlar çok yüksek olmuş bu telefon için.
Biraz yüksek ama telefonu da almadan da çok konuşmak istemiyorum. Çünkü mesela Motorola ne dedik? Kalın dedik. Birazcık şey dedik yani kategori dışında kalan bir model üretti.
Öyle ama yani şimdi $450 Mesut. Hani ekstra herhangi bir vergi bile katmazsan 450 çarpı 2.7 1200-1300 liralık telefon
evet,
yapıyor. Yani
doğru. Öyle bir durum var. Geliyor.
Sonucunda baktığında 615'li bir telefon.
Zaten 615'in de biraz şey rotası şaştı gibi.
Ortanın üstüne doğru gidiyor yavaş yavaş.
Yani alt seviyede de kullanan var. İşte operatör telefonlarında görüyoruz. Orta üst seviyede de kullananlar var saçma bir şekilde.
Evet, yani ama daha ilginç bir şey sana söyleyeyim. Bu Ascent G8'in ya da G8 artık Ascent markasında çok kullanmıyorlar. Çin'deki versiyonunda da Snapdragon 616 var.
Yani değişik değişik.
616'da şöyle bir fark varmış. Biliyorsun bunlar 8 çekirdek ama 4-4-2 küm halindeler. Bu hepsi Cortex A53 fakat bir grup 1.7 GHz'de diğeri 1.1 GHz'de çalışıyordu. 616'da o 1 GHz'de kümeyi 1.2 GHz'de yükseltmişler ve X5 diye yine Qualcomm'un geliştirdiği daha güçlü bir modemi entegre etmişler. Yani Çin versiyonu biraz daha hızlı.
Belki de şey vardır o tarafta, işlemcinin enerji verimliliğine de belki birkaç şey yaratmışlardır. Bu 615 V2 olmasın?
Belki de öyledir yani bunu Qualcomm'a sormak lazım. Değil arka mi? Planda kimi zaman gizli bir şekilde gürültülen bir şey ortaya çıkmadığı sürece bilemiyoruz ama Çin versiyonunun biraz daha hızlı olacağını söyleyebiliriz. Windows Phone'dan biraz bahsedelim. Windows Phone, Windows Mobile, artık yine Windows 10 Mobile, neyse ismi değişiyor. Çok fazla haber alamıyoruz. Fakat Microsoft'un kapalı kapılar ardında geliştirdiği, geliştirmekte olduğu Lumia 550, 750 ve 850 modelleri değişen stratejiyle beraber iptal edilmiş.
Strateji ne yapmışlar da değişmiş?
Şimdi yeni CEO Satya Nadella'nın bir açıklaması vardı. Ürün gamına bakıyorum, üst seviyede, yeterli seviyede güçlü değiliz demiş. Şimdi Windows Phone'u, Windows 10 Mobile'ı üst seviyeye taşıma derdindeler.
Şimdi bunların derdi ne biliyor musun? İşletim sistemi her telefonla aynı deneyimi sunduğu için üst seviye almaya gerek kalmıyor bunlarda. Daha insanların elinde 1520 gibi telefonlar var. Düzgünce bir ona Windows 10'u kursunlar. Ondan sonra bir üst seviyeye devam ederler.
Kaldı ki hani ellerinde çok ciddi pazar verileri var. Yani Windows Phone tabanlı telefonların ağırlıklı olarak hangi segment satılına baktığınızda Lumia 520 mesela hep giriş seviyesini satıyor. Üst seviyede zaten 1000 tane seçenek var. Kaldı ki geçtiğimiz günlerde bu Lumia 950 ile ilgili fiyat haberleri vardı. Galaxy S6'dan falan daha pahalı. Yani dur arkadaş, orada adama bir dur derler. Bir
ya
sakin
zaten
ol.
Hatırlıyorsun biz operatörlerle konuştuğumuzda ne diyorlardı? Fiyat iPhone'a yaklaştıkça insanlar iPhone almak istiyor. Yani iPhone'un altında kalacaksın diye üst seviyede bir şeyler satabilmek için. Windows telefonlar için de o dönem için tabii. O zamanki fiyat 500 liranın altında olması gerekiyordu. Şimdi herhalde o 600-700 liranın altında olması gerek diye bir şey oldu. Vergilerin ve doların yükselmesiyle. 700'ün altında olmadığı zaman Windows Phone telefonlar satışı çok zor. Yüksek fiyatlar verip alan insanlar da hala daha bekliyorlar işte. 920 alan arkadaşlar hala da bir şeyler olacak diye bekliyorlar.
Yani şimdi şu anki tablo itibariyle bir insanın gidip 2000 lira verip Windows Phone alması için ben bir neden göremiyorum. Hani şimdi onunla beraber, Windows 10'la beraber bu Continuum özelliği, işte monitöre bağladığın zaman daha
telefonu
büyük olacak uygulama.
Telefonu monitöre niye
yani
bağlayayım ya?
Ha şu anki tabloya göre biraz daha albenisi artacak. Hani katma değer sağlayan bazı özellikleri var ama yine 2000 lira dediğiniz zaman LG diyor ki bende G4 var. Sony diyor ki bende Z3 var. Apple diyor ki bende iPhone 6 var. İşte Samsung diyor ki bende Galaxy S6 var. Sen diyorsun ki bende Lumia 950 var, Windows 10'lu.
Instagram beta.
İşte geçen konuştuk. Instagram.com'a giriyorsun web sitesinde tarayıcıdan. Seni uygulamaya yönlendiriyor. Bir taraftan diyor ki Android'e git markete, Play Store'a beni indir. iTunes'a git, işte Apple Store'a git beni indir. Ama Windows'tan Windows kimse bahsetmiyor yani.
Ya hani zaten herhangi bir oyun ya da uygulama çıkıyor. Windows 10 versiyonunu soran yok. Röportaj yaparken bile soran yok yurt dışında.
Yani şimdi şöyle bir şey var. Microsoft'un yine 10 binlerce çalışanı var. 950'leri zaten onları da attıkları zaman 10 binlerce sevk etmiş oluyorsun. Ama bekleyip göreceğiz. Bu arada Microsoft daha önce açıklama yapmıştı. İşte bütün güncel Windows Phone 8 tabanlı cihazları Windows 10'a yükselteceğiz diye. Ama ilk listeyi yayınladılar. Windows 10'u en azından ilk etapta alacak cihazlar arasında tüm Lumia serisi yok. Windows 8 tabanlı olan, Windows Phone 8 tabanlı olan. Bunun üzerine Microsoft'a ulaşmışlar. Sormuşlar hani ne oluyor arkadaş, siz bize böyle bir söz verdiniz. Şimdi cihazların bir kısmı dışarıda kaldı diye. Bunlar ilk aşamadaki cihazlar olacak. Daha sonrasında diğerleri de olacak diye, ama işte söz konusu Microsoft ve Windows Phone olunca acaba devamı gelir mi endişesi de insanlarda baş göstermeye
başlıyor. Modellerini okursan müşteriye kullanacağı birazcık orada hayal kırıklığı yaşayabilir.
Evet yani 400'lerden başlıyor 800'lere kadar, ama 1020, 1520 bunlar yok.
920 bile yok ya.
Hayır 920...
Şey için sayıyorum 920, neden sayıyorum biliyor musun? O telefonu biliyorsun, üst seviye telefonlar aynı fiyatlarsın.
Lumia 930 var bu arada, onu söyleyelim, ama mesela 1520 yok.
Evet.
Ya bu çok büyük ayıp, 1520'ye senin hemen vermen lazım.
Çünkü 920 alan kullanıcılar şey için bekliyorlar derdi, o telefonun özelliği var. Tuğla gibiydi, bir şeydi, ilk Windows Phone'un güçlü telefonuydu. Lumia serisinden geliyordu, tamam mı? Aldılar ve beklemeye başladılar. Bekliyorlar. Heyecanlı bir bekleyiş var ve listede yoklar.
Ama o telefona dakika bir gol bir, o hazırlanan tanıtım videosunda
evet,
görüntünün profesyonel kamera ekibi tarafından çekildiğinin anlaşılması gerçekten
vesaire.
Esasında o telefon Android'li olsaydı.
Bir de işi komiği, hala da bak şu anda resmiyet kazanmış üst seviye Samsung, Sony veya HTC'den gelecek bir Windows Phone söylesene bana.
Şu anda yok.
Yok. Demek ki hala da üreticileri çekememiş yanına.
Kaldı çünkü Lumia 920 çıktığı dönemlerde işte Samsung, LG gibi firmalarda bir Windows Phone denediler. Ama sonrasında devamını getirmediler yani. Çünkü Huawei tarafının falan da açıklamaları vardı. Hani ışık gördüğümüz anda yapacağız diyor. Demek ki şu an ışık göremiyor.
Kimse ışık göremiyor bu zaman.
Ama tabii geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Microsoft CEO'sunun açıklaması var. Kimse yapmazsa biz en iyisini yaparız diye cihaz olarak. Ama bakacağız işte en iyisini yaparlar mı yapmazlar mı. Çinli üreticilerin büyük pil sevdasından bahsetmiştik. Son haberimiz de Lenovo tarafından geliyor. Vibe P1 isimli yeni bir telefon hazırlığındalar. Hatta Ağustos'un ortalarına doğru lanse edecekler. 5000 mAh ya da 5000 mAh'ın üzerinde bir pil olacakmış Mesut. 10 milimetrenin altında kalınlığı var. Ağırlığı da 150 gram civarında. Yani bir daha ben Motorola'ya selam yolluyorum. Ki Motorola'da bir Lenovo şirketi olmasına rağmen.
Evet.
Ama işin ilginç tarafı da şu. 5000 mAh olduğunu farz edelim. 5 inç 720p ekran ve Snapdragon 410. İşte bu bir hafta çalışır bu donanımla.
Ya bayağı gider de. Şimdi Erdi, ben o tarafta da şunu çözemedim. Tamam, 5000 mAh batarya, 10.000 mAh batarya, 100.000 mAh batarya çok önemli. Tamam, anlıyorum ama. Ya bir telefonun benim için açıkçası bir günü tam anlamıyla tamamlaması zaten fazlasıyla yetiyor. Akşam yatarken şarja takmak çok zor bir şey değil telefonu. Evet. Hani dışarıda çalışırken de 13-14 saat dışarıda kalıyorsun ama hiçbir bir yere dönmüyorsun. Yani dönüyorsun bir şekilde. Belli bir yerden sonra da bu pil yarışı olayı değişik bir yere gidecek. Tamam, bir hafta pili gitmesi önemli bir telefonun ama sonuçta çok düşük işlemciyle de bir hafta gitmesinin pek de bir esprisi kalıyor mu ki o tarafta? Değişik mi düşünüyorum bilmiyorum ama.
Yani Snapdragon 410 çok da kötü sayılmaz. Yani günlük işlerini halledersin ki Motorola videosunun altında bir anket yaptık. Orada da insanların genelde eğilimi kalın olsun, pili büyük olsun şeklinde.
Öyle diyorlar, satın almıyorlar.
Bir de öyle bir şey var
değil mi? Yani kalın telefon satın almaz kimse. Bugün Samsung Galaxy S6 iki kat kalın olsaydı ne diye alay ediyorlardı biliyor musun? Takos.
Tuğla diye.
Tuğla diye ve kimse de cebine koymak istemiyordu. iPhone için de keza öyle.
Gerçi işte o sıfatları almamak için de görüyorsun. Pili 2500'ün üzerine çıkarmadılar yani bakıldığı zaman. Bir şekilde denginde yakalanması gerekiyor. Dediğin evet. Gibi şimdi 5000 mAh'in yanında Snapdragon 410 değil de 615 koy değil mi? Böyle bir şey olsun. Çünkü telefon açık kaldıkça insanların kullanma isteği ve hevesi tabii artıyor. Ki. Kullanırken de keyif alsınlar. Yüksek performanslı bir şekilde kullansınlar.
Yani şeye bakıyorsun, birazcık böyle değişik oldu. Orada pilden vurmaya başladı bu Çin üreticiler şimdi. 5000, 10.000, 6.000, 7.000, 8.000 diye gidiyor.
10.000'lik bir telefonun haberi var esasında. Yani ne kadar doğru, ne kadar gerçek, yalan bilmiyoruz ama i̇şte görürsek yani, de şaşırmamak evet. Gerekiyor açıkçası.
Burada bizim beklediğimiz üst seviyede bunları görmek. Yani Snapdragon 810'dan 5.000'i koy ama işte o ısınış işlemci de o kadar büyük bir emanet edemiyor herhalde.
Muhtemelen olabilir. Bu arada telefonun kenardan görünümlü bir görseli de paylaşmışlar. Metal çerçevesi var. Hiç de fena görünmüyor. Şık bir telefon yapmayı başarmışlar. Dediğim o da zaten Türkiye'de çok parlak olmasalar da telefon tarafında. Genelde bir yükseliş içerisinde olan firmalardan bir tanesi. Mesela geçtiğimiz sene IFA'da çektiğimiz videolarda bu Vibe Shot modeli bizim okuyuculardan ilgi görmüş. Hatta zaman zaman da sorular geliyor Türkiye'ye ne zaman gelir diye. Genel olarak yükselen firmalardan bir tanesi ama zaten Çinli olup da yükselmeyen firma da yok. Hepsi bir şekilde para babası oldu. Hepsinin altında artık Ferrari'ler, Mercedes'ler.
Kendi pazarında yükseliyor da bu Çinlerden yurt dışında isim yapabilen çok az var. Hani Lenovo Amerika'da iyi başarı yakaladı, Türkiye'de çok iyi başarı yakaladı diyebiliyor musun?
Şu anda zaten giremediler. Hani Amerika pazarına tam anlamıyla adım atabilmiş diye. Mesela işte Xiaomi'ye bakıyorsun, aksesuar satıyorlar mesela. Mevzu şu anda yükselen firmalardan bir tanesi. Onların da üst yöneticinin bir açıklaması var. Belki Pro serisini sonlandıracaklar. Mesela bir MX5 Pro göremeyebiliriz. Belki farklı bir isim altında.
Olabilir.
Belki farklı bir ürün
gramı altında. Onların M2'sini şu an çok merak ediyorum. Bir an evvel gelse de denesek.
Orada M1 M2 Note arasında nasıl bir mücadele olacak onu da çok merak ediyorum. Onu da bekleyip görmek lazım.
Kullanıcının tercihleri belirleyecek o iki cihaz arasındaki farkı. İncelemelerde zaten sizlere aktarıyor olacağız farkları. Evet, burada mobilite bitti.
Evet, bu hafta da mobilitenin sonuna geldik arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yeni bir programla görüşene dek kendinize çok iyi bakın.
Hoşçakalın.